Kitabın adı Mutlu Ölüm, yazarı Nora Roberts. Üçüncü ayrım, ikinci bölüm. Doktorun adı Wang'tı ve gezegen projeleri için dünya dışına çıkmış olan tüm doktorlar gibi yaşlıydı. 90 yaşında emekli olabilirdi ama kendi mesleğindeki birçokları gibi çürükleri ve sıyrıkları tedavi ederek, uzay hastalığı ve yer çekimi dengesi için ilaçlar taşıyarak, arada bir doğum yaptırarak, gerekli teşhislerde bulunarak, gezegenden gezegene dolaşmayı tercih etmişti. Ama bir cesedi gördüğü anda tanıyabilirdi. Ölmüş. Ses tonu hafif egzotik ve sakindi. Parşömen sarısı rengindeki teni eski bir harita gibi kırış kırıştı. Badem biçimindeki gözleri simsiyahtı. Kendisine hırpalanmış, antika bir bilardo topu görüntüsü veren kafası parlak ve kaygan görünümlüydü. Evet. Bu kadarını ben de anlamıştım zaten, dedi Eve gözlerini ovalarken. Daha önce bir uzay doktoruyla yan yana çalışmak zorunda kalmamıştı. Ama onlar hakkında bir şeyler duymuştu. Kendi rahat düzenlerinin bozulmasından hoşlanmazlardı. Bana ölüm saatini ve nedenini ver. Asılma ve boğulma. Wang uzun parmaklarından birini Matthias'ın boynundaki kötücül izlerin üzerinde gezindirdi. Kendi işi. Bana göre ölüm saati bu gece saat 10-11 arası. Bu gece, bu ay ve bu yıl. Eve hafifçe gülümsedi. Teşekkür ederim doktor. Vücutta herhangi bir şiddet izi yok. Dolayısıyla kendi işi olduğu konusundaki teşhisine katılıyorum. Ama ilaç testinin sonuçlarını da bilmek istiyorum. Kimyasal madde kullanıp kullanmadığını anlamamız gerek. Kurbanı herhangi bir şey için tedavi etmiş miydin? Bilemiyorum ama yüzü tanıdık gelmiyor. Kayıtları ofisimde mevcuttur elbette. Buraya geldiğinde standart testler için bana gelmiş olmalı. O kayıtları da istiyorum. Size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım Bayan Rohr. Eve'in gözleri kısıldı. Dallas, Teğmen Dallas. Acele et Wang. Tekrar cesede baktı. Ufak tefek bir adam diye düşündü. İnce yapılı, solgun tenli. Ölü. Cesedin yüzünü incelerken dudaklarını büzdü. Ölümün, özellikle de şiddetli bir ölümün yüz ifadelerine ne tür tuhaf oyunlar yapabildiğini biliyordu. Ama daha önce hiç böyle geniş, neşeli bir ifade görmemişti. Bu cesedin yüzüne baktığında tüyleri ürperiyordu. Böylesine genç bir kişinin son derece saçma denebilecek bir şekilde hayatına son vermiş olması Eve'i son derece üzüyordu. Cesedi de götür Wang, bana raporları getir. Temel raporları suitimdeki telelinkten bana gönderebilirsin. Merak etmeyin, Wang gülümsedi. Teğmen Rohr, Eve gülümseyerek, sonra da dişlerini göstererek karşılık verdi ama yeni bir oyun daha oynamak istemediğini düşündü. Ayağa kalktı ve Wang'ın iki yardımcısına cesedi taşımaları için talimatlar verişini ellerini kalçalarına dayayarak izledi. Bunu komik mi buldun diye sordu Eve Rourke'a dönerek. Rourke bütün masumiyetini takınarak gözlerini kırpıştırdı. Neyi? Teğmen Rourke. Rourke ihtiyaç duyduğunu hissederek Eve'in yüzüne dokundu. Neden olmasın? İkimizin de biraz komediye ihtiyacı var bence. Evet, Doktor Wang reçetemize dakikada bir gülücük yazmış anlaşılan. Bir sedyeye yerleştirilmiş olan cesedin önünden yürüyerek odadan çıkan Wang'ı izledi. Beni çok kızdırıyor. Beni çok ama çok kızdırıyor. Kötü bir isim değil. Hayır. Eve elleriyle yüzünü ovalarken neredeyse gülecekti. O değil, çocuk. Hayatının gelecek yüz yılını çöpe atan bir çocuk. Beni kızdıran bu, biliyorum. Rohr uzandı ve karısının omuzlarını ovdu. İntihar olduğundan emin misin? Hiçbir mücadele izi yok. Ayrıca ceset üzerinde aşağılayıcı şeyler de yapılmamış. Rohr masajına devam ederken Eve omuz silkti. Carter'la görüşeceğim ve bazı başka kişilerle de konuşacağım ama görebildiğim kadarıyla Drew Matthias eve geldi, ışıkları yaktı, müziği açtı. Birkaç kutu bira içti, belki bir sanal gerçeklik gezisine çıktı. Biraz cips yedi. Sonra içeri girdi, yatağındaki çarşafları aldı, kendisine bir ip hazırladı ve profesyonel bir halka haline getirdi. Eve olduğu yerde dönüp odaya bakındı ve gördüğü her şeyi yorumlamaya çalıştı. Giysilerini çıkarıp bir kenara attı. Masaya tırmandı. Ayakkabılarının izi masanın üzerinde. İpi avizeye bağladı ve sağlamlığını garantilemek için muhtemelen bir iki kez sertçe çekiştirdi. Sonra halkayı boynundan geçirdi, ışığı güçlendirmek için uzaktan kumandayı kullandı ve ölmek için kendini astı. Kanıt olarak torbaya koyduğu uzaktan kumandayı aldı. Hızlı olmayacaktı. Boynunu kırarak çabucak ölmesini sağlayacak bir iş değildi ama mücadele etmedi ve fikrini değiştirmedi. Eğer değiştirseydi, ipten kurtulmaya çalışırken kendi boğazını da yaralayacağı için boynundaki tırnak izlerini görebilirdin. Rourke'un kaşları çatıldı. Ama bunu yapmak içgüdüsel bir şey olmaz mıydı? Bilmiyorum. Bu bence ne kadar güçlü bir iradeye sahip olduğuna ve ölmeyi ne kadar çok istediğine bağlı olarak değişebilir. Ve nedenine. Uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz ama yakında öğreniriz. Doğru kimyasalların bileşimiyle beyin acıyı hissetmeyebilir, hatta bundan zevk almış bile olabilir. Buralarda dolaşan bazı yasa dışı maddeler olduğunu inkar etmeyeceğim. Bütün personelin kişisel tercihlerini ve alışkanlıklarını kontrol etmek mümkün değil. Rourke omuz silkti ve gösterişli mavi avizeye kaşlarını çatarak baktı. Matthias bana uyuşturucu bağımlısı biri gibi gelmemişti. Hatta arada bir kullanan biri olduğunu bile sanmıyorum. İnsanlar bizi sürekli şaşırtırlar ve damarlarına neler pompalamayı düşündüklerini asla bilemezsin. Eve sırayla iki omzunu Rourke'un ellerinden kurtardı. Yasa dışı maddeler için standart taramayı yapacağım ve Carter'dan neler öğrenebileceğimi de göreceğiz. Eliyle saçlarını arkaya doğru sıvazladı. Neden geri dönüp biraz uyumuyorsun? Hayır, burada kalacağım Eve, dedi Rourke, karısının tartışmasına izin vermeden. Beni sen yetkilendirdin. Bu, Eve'in biraz gülümsemesini sağladı. Ama her saygılı yardımcı böyle bir olayda ayakta kalabilmek için kahveye ihtiyaç duyacağımı bilir. O zaman hemen hazırlayayım. Rourke, karısının yüzünü ellerinin arasına aldı. Bir süre için bundan uzaklaşmanı istemiştim, dedi. Sonra Eve'i bıraktı ve kahve hazırlamak için bitişikteki mutfağa doğru yürüdü. Eve yatak odasına girdi. İçerisi loştu ve Carter başını ellerinin arasına almış bir halde yatağın kenarında oturuyordu. Eve'in içeri girdiğini duyunca hemen silkinerek doğruldu. ''Sakin ol Carter, henüz tutuklanmış filan değilsin,'' dedi Eve. Carter'ın yüzü solgunlaştığında o da genç adamın yanına oturdu. ''Bağışla, kötü bir polis şakası. Bunu kaydediyorum, tamam mı?'' ''Evet.'' Carter zorlukla yutkundu. ''Pekala. Dallas, Teğmen Eve. Carter, tam adın ne Carter?'' ''Aa, Jack, Jack Carter.'' ''Carter, Jack'le görüşme. Konu Matthias Drew'un ölümü. Carter, 1036 numaralı suiti kurbanla birlikte paylaşıyordun. Evet, son 5 aydır. Arkadaştık. Bana bu geceden söz et. Eve saat kaçta döndün? Bilmiyorum, sanırım yarım civarında. Bir randevum vardı, biriyle çıkıyordum. Liza Cardew, çevre düzenlemecilerden biri. Eğlence merkezini gözden geçirmek istiyorduk. Yeni bir film gösteriyorlardı. Ondan sonra Athena Kulübe gittik. Merkezin çalışanlarına açık bir yer. Birkaç kadeh içtik ve biraz müzik dinledik. Sabah erken kalkacağı için uzun süre kalamadık. Onu eve bıraktım. Hafifçe gülümsedi. Beni içeri davet etmesi için kandırmaya çalıştım ama böyle bir şeye hiç niyeti yoktu. Pekala, o halde Liza ile işler umduğun gibi gitmedi. Doğruca eve mi döndün? Evet, o personel bungalovunda kalıyor. Orayı seviyor. Kendisini otel odasına kapatmak istemiyor. Yani en azından böyle söylüyor. Gökyürürle buraya gelmek 2 dakika sürüyor. Hemen eve döndüm. Carter derin bir iç çekti ve sakinleştirmeye çalışırmış gibi elini kalbinin üzerine bastırdı. Drew kapıyı kilitlemişti. Bu konuda hassastı. Bazıları kapılarını bile kapamıyor ama Drew o kadar teçhizata sahip olduğu için biraz paranoyakça davranıyordu. Avuç okuyucu sadece ikiniz için mi ayarlı? Hayır. Peki sonra ne oldu? Onu gördüm. Hemen içeri girer girmez. Sonra da doğruca size geldim. Pekala, onu en son ne zaman hayatta gördün? Bu sabah. Carter gözlerini ovaladı. Işık, yiyecekler, mırıltılı konuşmalarla her şeyi olduğu gibi gözünde canlandırmaya çalışır gibiydi. Kahvaltı ettik. O zaman nasıldı peki? Üzgün, öfkeli? Hayır. O anda Carter'ın gözleri odak kazandı ve ilk kez hareket etti. Kafamdan atamadığımda bu zaten çok iyiydi. Şakalar yapıyordu ve henüz ben, bilirsiniz, Liza ile yatağa giremediğim için bu konuda bana takılıyordu. Birbirimizi iğneliyorduk ama arkadaşça şeylerdi. Ben de onun çok uzun zamandır biriyle yatmadığını ve bu yüzden yattığında bile ne olduğunu anlayamayacağını söylüyordum. Ve nasıl yapıldığını görmek için bir kadın alıp yanımıza gelmesini falan söylüyordum. Biriyle çıkıyor muydu? Hayır, hep aşık olduğu bir kızı anlatıyordu. Kız istasyonda değil, ondan bebek diye söz ediyordu. Bir sonraki izninde onu ziyaret edecekti. Akıllı, güzel, seksi ve ateşli bir kadın olduğunu söylüyordu. Bir sanat eserine sahipken neden daha ucuzlarıyla idare edecekti ki? Adını biliyor musun? Hayır, sadece bebek diyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse kendisinin uydurduğunu düşünüyordum. Drew o tür bebeklerin hoşlanacağı türden bir erkek değildi. Üstelik kadınların yanındayken utangaçtı ve fantezi oyunlarıyla ototronikleri çok seviyordu. Hep üzerinde çalıştığı bir şey oluyordu. Diğer arkadaşları? Çok arkadaşı yoktu. Kalabalığın içindeyken bile içe dönük kendi başına bir tipti. Uyuşturucu veya uyarıcı kullanıyor muydu Carter? Tabii, eğer sabahlayacaksa şu bildiğiniz basit uyarıcılardan kullanıyordu. Yasa dışı Carter. Yasa dışı bir şey kullanıyor muydu? Drew mu? Carter'ın gözleri iri iri açıldı. Mümkün değil, kesinlikle mümkün değil. Kesinlikle olduğu gibi bir insandı. Yasalara uygun hareket ederdi. Yasa dışı uyuşturucularla uğraşacağını hiç sanmam Teğmen. İyi bir zihni vardı ve öyle kalmasını istiyordu. Üstelik işine devam etmeyi, yükselmeyi amaçlıyordu. Öyle bir şey için işinizden atılırsınız. Sadece bir kez yakalanmanız yeter. Denemek istediği takdirde sence anlayabilir miydin? 5 aydır aynı yerde kaldığınız bir insanı tanırsınız Teğmen. Carter'ın yüzünde yine hüzünlü bir ifade belirdi. Onlara alışırsınız, alışkanlıklarına, tarzlarına, her şeylerine. Dediğim gibi başkalarıyla fazla zaman geçirmezdi. Tek başına daha mutluydu ve kendi teçhizatıyla oyalanmayı, rol oyunlarına dalmayı severdi. Yani tam anlamıyla kendi iç dünyasına dönük yalnız biriydi. Evet, tarzı buydu. Ama ne öfkeli ne de üzgündü. Sürekli büyük bir şeyle, yeni bir oyuncakla uğraştığını söylüyordu. Hep yeni oyuncakları olurdu zaten diye mırıldandı Carter. Bu kez gerçekten büyük bir servet kazanacağını ve Rourke'a bile fark atacağını söylüyordu. Rourke'a mı? Kişisel bir şey değildi dedi Carter telaşla, kurbanı savunma ihtiyacı duyarak. Anlamalısınız, Rourke hepimiz için, yani o buz gibidir. Buz kalıbı gibi, bok miktarda para, lüks ve gösterişli giysiler, güç, pozisyon, seksi bir yeni eş. Birden kızararak sustu. Bağışlayın, sorun değil. Neredeyse 20 yaşında bile olmadığını düşüneceğiniz bir delikanlı kendisini seksi bulduğu için kızması mı yoksa mutlu olması mı gerektiğine sonra karar verecekti. Biz teknisyenlerin çoğu, daha doğrusu insanların birçoğu için Rourke bir tür esin kaynağıdır. Drew ona hayrandı. O da tutkuluydu. Bayan, Teğmen, hedefleri ve planları vardı. Böyle bir şeyi yapması için nasıl bir nedeni vardı ki? Birden Carter'ın gözleri doldu. Böyle bir şeyi neden yaptı? Bilmiyorum Carter. Bazen nedenini asla bilemezsin. Eve, genç teknisyeni olanları daha detaylı hatırlamaya, gerilere gitmeye zorladı ve bir süre sonra Drew Matthias'ın daha net bir resmini elde edebildi. Bir saat kadar sonra davayı kapatacak olan kişi her kimse, onun kullanabileceği bir rapor hazırlamaktan başka yapabileceği bir şey kalmamıştı Eve'in. Rourke'la birlikte çatı katındaki suitlerine geri dönmek için asansöre bindiklerinde, Eve sırtını aynalı duvara yasladı. Onu başka bir katta, başka bir odaya yerleştirmek iyi bir fikirdi. Bu gece belki biraz daha iyi uyuyabilir. Eğer biraz yatıştırıcı alırsa daha iyi uyur. Peki ya sen? Sen uyuyabilecek misin? Evet, ama zavallı genci bunu yapmaya zorlayan şeyin ne olduğunu anlayabilseydim, kendimi daha iyi hissederdim. Eve koridora çıktı ve Rourke'un güvenlik sistemini açmasını bekledi. Anlayabildiğim kadarıyla bu vasat teknisyenin büyük idealleri varmış. Kadınlardan utandığı için fantezileri tercih ediyormuş. İşinde mutluymuş. Omuz silkti. Telelinkinde giden ya da gelen mesajlar yok. E-mail kutusu bomboş, kaydedilmiş herhangi bir mesaj yok ve kapıdaki güvenlik sistemi akşam üzeri saat 16'da Matthias tarafından kilitlenmiş, gece saat 12.33'te de Carter tarafından açılmış. Hiç ziyaretçisi olmazmış ve dışarı da çıkmazmış. Akşamı geçirmek için odasına kapanmış, sonra da kendini asmış. Yani cinayet değil. Hayır, cinayet değil. Bu durumu daha mı iyi yoksa daha mı kötü kılıyordu? Suçlayacak ya da cezalandıracak kimse yok. Elimizde sadece antisosyal bir delikanlının cesedi var ve çöpe atılmış bir hayat. Eve aniden kocasına döndü ve kollarını onun boynuna doladı. Rourke, sen benim hayatımı değiştirdin. Rourke, genç kadının yüzüne şaşkınlıkla baktı. Eve'in gözleri nemli değildi. Kuru, ateşli ve öfkeliydi. Ne demek bu şimdi diye sordu Rourke. Sen benim hayatımı değiştirdin diye tekrarladı Eve. En azından bir kısmını ve bunun en iyi kısmı olduğunu anlamaya yeni başlıyorum. Bunu bilmeni istiyorum. Eve gittiğimizde ve hayatımız tekrar normale döndüğünde bunu hatırlamanı istiyorum. Özellikle de sana neler hissettiğimi, neler düşündüğümü ya da benim için ne kadar değerli olduğunu göstermeyi unuttuğum zamanlarda. Bu sözlerden çok etkilenen Rourke, hafifçe gülümseyen dudaklarını karısının alnına dayadı. Unutmana izin vermeyeceğim. Hadi yatağa girelim artık, çok yorgunsun. Evet, kesinlikle öyleyim. Birlikte yatak odasının kapısına doğru yürümeye başladıklarında, Eve yüzüne düşen saçları arkaya çekti. 48 saatten az bir süreleri kaldığını hatırladı birden. Lanet olasıca ölümün, balayının son saatlerini mahvetmesine izin vermeyecekti. Başını yana eğdi ve gözlerini kırpıştırarak Rourke'a baktı. Biliyor musun, Carter benim seksi olduğumu düşünüyordu. Rourke aniden durdu. Eve'in bakışlarına gözlerini kısarak karşılık verdi. Pardon? Ah, Rourke'un o melankolik İrlandalı sesi küstahlaştığında ne kadar da hoşuna gidiyordu. Sen de buzsun diye devam etti Eve, gömleğinin düğmelerini çözerken bir yandan da omuzlarını rahatlatmak için başıyla daireler çizerken. Buz mu? Ben mi? Gerçekten mi? Buz kalıbı. Öyle olmanın bir nedeni de, eğer merak ediyorsan, seksi bir yeni karın olmasıymış. Eve, yarı çıplak bir halde yatağın kenarına oturdu ve ayakkabılarını ayağından iterek çıkardı. Başını hafifçe kaldırıp kaçamak bir bakış attığında, Rourke'u elleri ceplerinde, yüzünde kocaman bir sırıtışla dikilirken buldu. Eve de gülümsedi. Gülümsemek kendini iyi hissettiriyordu. Eh, buz adam. Genç kadın başını yana eğdi ve bir kaşını kaldırdı. Bu seksi yeni karınla ilgili ne yapmayı düşünüyorsun? En iyisi, Rourke dilini dişlerinin üzerinde gezdirdi ve Eve'e yaklaştı. Söylemek yerine göstereyim. Uzayda geri dönüşün daha kolay olacağını sanıyordu. Ne de olsa artık deneyimliydi ama yanılmıştı. Eve, aklına gelen bütün mantıklı bahaneleri kullanarak Rourke'un özel uzay aracına neden binmemesi gerektiğini açıklamaya çalıştı. Ölmek istemiyorum. Rourke kahkahalarla gülerken Eve'in de bakışları yumuşadı. Sonra Rourke onu bir çocuk gibi kucakladı ve aracın içine doğru yürüdü. İçeride kalmam. Rourke lüks kabinin içine adım attığında Eve'in kalbi yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Ciddiyim. Bu uçan ölüm tuzağında kalmamı sağlamak için beni bayıltmak zorundasın. Hı hı. Rourke siyah deri döşemeli, geniş, kaşık biçiminde bir koltuk seçti. Kucağında Eve'le birlikte oturdu ve onun da kollarını hiçbir karşı koymaya izin vermeyecek şekilde içeri alarak hızlı hareketlerle kayışı bağladı. Hey, kes şunu! Eve paniğe kapılarak mücadeleye başladı. Olduğu yerde tepindi, küfürler yağdırdı. Bırak beni, bırak ineyim! Kucağında oynayıp duran sıcacık kalçalar, Rourke'a yolculuk boyunca nasıl zaman geçirebilecekleri konusunda kesin bir fikir vermişti bile. İzin alır almaz hemen havalan dedi Rourke pilota seslenerek. Sonra hostese dönerek gülümsedi. Bir süre için sana ihtiyacımız olmayacak. Kadın kabinden çıkar çıkmaz hemen kapıları kilitledi. Canını yakacağım diye bağırdı Eve. Motorların uğultusunu duyduğunda ve yakında gerçekleşecek kalkışı haber veren titreşimi hissettiğinde gerçekten de emniyet kemerini dişleriyle kemirmeyi düşündü. Bunu yapmayacağım dedi Eve kararlı bir tavırla. Bunu yapmayacağım. Pilota kalkışı iptal etmesini söyle. Çok geç. Rourke karısını kollarında sıkarak boynunu öptü. Rahatla Eve. Bana güven. Buradayken şehirde araba kullanırken olduğundan daha güvendesin. Deli saçması. Oh tanrım. Motordan güçlü bir gümbürtü yükselirken Eve gözlerini sımsıkı kapadı. Araç hızla yükselirken Eve midesi yere yapışıyormuş gibi hissetti. İtiş gücü genç kadının ince vücudunu Rourke'un geniş göğsüne yapıştırıverdi. Aracın sarsıntıları kesildiğinde Eve zorlukla nefes alıyordu ve o anda aslında göğsündeki basıncın nedeninin farkında olmadan nefesini tutması olduğunu anladı. Önce güçlü bir nefes verdi Sonra derinlerden su yüzüne çıkan bir dalgıç gibi yüksek sesle soluk aldı. Hala hayattayım diye düşündü. Bu da bir şeydi. Artık Rourke'u öldürebilirdi. Ama o anda sadece emniyet kemerinin değil, gömlek düğmelerinin de çözülmüş olduğunu ve Rourke'un ellerinin göğüslerinde dolaştığını fark etti. Bütün bunlardan sonra sevişeceğimizi sanıyorsan, Rourke karısını kucağında döndürdü ve yüz yüze gelmelerini sağladı. Eve bir an için onun gözlerindeki neşeli ve şehvetli bakışları gördü. Hemen sonra Rourke'un aç dudakları genç kadının göğüslerine kapandı. Seni aşağılık herif! Ama Eve bu sözleri kahkahalar arasında söylemişti. Ellerini Rourke'un boynuna attı ve başını göğüslerine bastırdı. Eve kocasının kendisine ve kendisi için yaptıklarının, o vahşi zevk dalgalarının ve yavaş, heyecan verici tırmanışların karşılığını asla ödeyemeyeceğini biliyordu. Kendini Rourke'un usta ellerine, dişlerine ve diline bırakırken Eve kalçalarını ileri geri oynatıyor, sırtını bir yay gibi geriyor, zevkin tadına varıyordu. Sonunda daha fazla dayanamayarak Rourke'u kalın yumuşak halının üzerine çekti ve dudaklarını onunkilere uzatırken heyecanla fısıldadı. İçime gir. Rourke'un sert, kaslı vücudunu ellerinin altında hissetme isteğiyle kocasının gömleğini vahşice çekiştiriyordu. Seni içimde istiyorum. Daha önümüzde saatler var dedi Rourke genç kadının okşanmaktan ateş gibi olmuş göğüslerine dudaklarını bastırarak. Önce seni tatmak istiyorum. Bunu gerçekten de tadını çıkararak yaptı. Ağızdan boyna, boyundan omuzlara, omuzlardan göğüslere dolaşırken her birinde değişik lezzetler buldu. Nazik, becerikli ve deneyimli Rourke, ikisinin de ortak hazzı için hiç acele etmeden tam anlamıyla bir gösteri sergiliyordu. Eve'in atletik vücudunun kendi ellerinin ve dudaklarının altında titremeye başladığını hissediyordu. Dudakları genç kadının karnında dolaşırken, pantolonunu aşağı doğru çekerken ve bacaklarının arasına doğru uzanırken, tadına doyamadığı tenin nemlendiğini fark etti. Eve zevkle inleyerek sırtını gererken, Rourke onun kalçalarını iki eliyle kavradı, hafifçe kaldırdı ve bacaklarını aralamasını sağladı. Dili telaşsızca sıcaklığın içine daldığında, karısının ilk orgazmına ulaştığını, ellerinin altında titreyen ve gerilen kaslardan anladı. Devam et. Rourke şimdi daha hırslıydı. Eve'in kendisiyle başka hiç kimseyle olmayacağı şekilde seviştiğini biliyordu. Genç kadın, birlikte yarattıkları şeyin içinde kendisini kaybetmekten korkmuyordu. Eve titreyerek, ellerini gevşek bir şekilde halının üzerine bıraktığında, Rourke onun vücudunu havalandırdı ve yavaşça içine girdi. Eve'in göz kapakları titreyerek açıldı ve bir an göz göze geldiler. Rourke'un gözlerinde konsantrasyon ve mutlak bir kontrol vardı. Rourke'un yapabileceğini bildiği gibi, Eve'in de bu kontrolü yok etmeyi başarabileceğini bilmeye ihtiyacı vardı. Devam et diye inledi genç kadın, bacaklarını kocasının beline dolayıp iyice bastırarak. Rourke'un gözlerinin parladığını gördüğünde, İçinde yaşayan o vahşi iştahı hissetti. Eve, kocasının o güzel, biçimli dudaklarına dişlerini geçirmek için boynuna sıkıca sarılıp başını kendine doğru çekti. Rourke, karısının saçlarını yakaladı ve şiddetten kalbi yerinden fırlayacakmış gibi hissedene kadar sert ve hızlı bir şekilde gidip gelmeye devam etti. Eve, onun her darbesine, her itişine karşılık veriyor, boyasız tırnaklarını sırtına, omuzlarına, kalçalarına geçiriyordu. Eve'in güçlü kasları bir yumruk gibi kendine ezerek kasıldığında, Rourke onun bir kez daha zirveye ulaştığını fark etti. Bir daha diye düşünebildi sadece. Bir daha, bir daha ve bir daha. Eve'in iniltilerini ve soluklarını dudaklarıyla yutuyor, ıslak tenleri birbirine sertçe çarparken ikisi de zevkten titriyordu. Genç kadının vücudunun bir kez daha kasıldığını ve zevkin doruğuna ulaştığını hissetti. Güzel dudaklarının arasından yayılan, uzun, boğuk, gırtlaktan gelen iniltiyi duyduğunda yüzünü karısının saçlarına daldırdı ve son bir güçlü itişle kendisi de boşaldı. Oldukları yerde öylece yığılıp kaldıklarında Rourke'un zihni bulanıktı ve kalbi deli gibi atıyordu. Artık ikisi de altlarındaki halı kadar hareketsizdiler. Bu şekilde devam edemeyiz diyebildi iyi bir süre sonra. Yoksa birbirimizi öldüreceğiz. Rourke, öksürükle karışık bir şekilde güldü. Nasılsa öleceğiz. Hiç olmazsa bizimkinin biraz daha romantik olmasını planlıyordum. Balayını noktalamak için biraz şarap ve müzik örneğin. Dirseklerinin üzerinde doğruldu ve karısının yüzüne bakarak gülümsedi. Ama bu işe yaradı. Bu sana hala kızgın olmadığım anlamına gelmiyor. Doğal olarak, özellikle bana kızgın olduğun zamanlarda en güzel sevişme deneyimlerimizi yaşıyoruz zaten. Karısının çenesini dişlerinin arasına aldı ve ortadaki hafif girintiye diliyle dokundu. Sana tapıyorum Eve. Eve, her zaman olduğu gibi buna alışmaya çalışırken, Rourke yavaşça yana kaydı. Çevik bir hareketle ayağa kalktı ve çırılçıplak bir halde iki koltuğun arasındaki aynalı konsola doğru yürüdü. Avucunu konsolun üzerine dayadı ve bir kapak kayarak açıldı. "Senin için bir şey var burada." Eve, kocasının elindeki kadife kutuya şüpheyle baktı. "Bana hediyeler vermene gerek yok. Bunu yapmanı istemediğimi biliyorsun." "Evet, biliyorum. Bu sana kendini rahatsız ve huzursuz hissettiriyor." Rourke sırıttı. "Belki de yapmamın nedeni budur." Yere çömelerek karısının yanına oturdu. "Açsana." Eve, kutunun içindekinin mücevher olduğunu düşündü. Her nedense Rourke onun vücudunu süslemek için çırpınıyor gibiydi. Elmaslar, zümrütler, altın zincirler her seferinde ona kendini kötü hissettiriyordu. Ama kutunun kapağını açtığında sadece basit, beyaz bir çiçek gördü. "Bir çiçek mi?" "Düğün buketinden. Uzun süre korunacak şekilde işlettirdim." "Bir petunya." Eve çiçeği kutudan alırken birden gözlerinin dolduğunu hissetti. Basit, sıradan, herhangi bir bahçede yetişebilecek bir çiçekti bu. Yaprakları yumuşak, taze ve çiğle kaplıydı. "Şirketlerimden birinin üzerinde çalıştığı yeni bir yöntem bu. Doğal yapısını değiştirmeden korumayı amaçlıyor. Bunu almanı istedim." Rourke karısının elini tuttu. "İkimizin de almamızı istedim. Böylece bazı şeylerin kalıcı olabildiğini daima hatırlarız." Eve, kocasının bakışlarına karşılık verdi. İkisi de acılardan ve yoksulluklardan gelmiş, ikisi de hayatta kalabilmişti. Şiddet ve trajedi onları birbirlerine yaklaştırmıştı ve bunu aşabilmişlerdi. Farklı yollarda yürüdükleri halde ortak bir yol bulmayı başarmışlardı. "Bazı şeyler kalıcıdır," diye düşündü. "Bazı sıradan şeyler, sevgi gibi." 3. ayrımın sonu. Sayfa 39. Devamı 4. ayrımda.